Şimdi biliyorsunuz kutsal kitaba baktığımız zaman birçok kez İsa'ya getirilen kişiler hakkında okuyoruz değerli kardeşler. Ve ya kişiler İsa'ya getiriliyor ya da İsa bir şekilde ihtiyaç içerisinde olan kişiye gidiyor. Şimdi burada da ilginç bir durum var. Yaklaşık 38 yıldır kötürüm olan, yürüyemeyen ve yürüme umuduyla havuz kenarında iyileşmeyi bekleyen, umudunu hareket eden suya bağlamış olan bir kişiye gittiğine tanık oluyoruz değerli kardeşler. Bu da bize şunu pratik olaraktan gösteriyor aslında. Gerçekten Rabbimiz, kurtarıcımız İsa Mesih bize doğru gelen bir Tanrı. Bu çok önemli. Zaman zaman burada çok kez dile getirdim. İnancımızı, sahip olduğumuz inancı diğer inançlardan ayıran en belirgin, önde olan farklardan bir tanesi de bize gelen bir Tanrı olması. Çünkü bütün inançlarda bir şekilde Allah'a, Yaradan'a, Tanrı'ya ulaşma çabası var. Öyle değil mi? Bir takım şeyler yaparak, bir takım şeyleri yerine getirerek Tanrı'ya ulaşma gayreti içerisinde insanlar. Ama bakıyoruz ki İsa burada gördüğümüz gibi ihtiyaç içerisinde olan bu kişiye gidiyor. Şimdi şöyle pratik olaraktan düşünebiliriz. Aslında ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman gerçekten aslında ruhsal kapsamda yeterli olmuş olsaydık İsa'nın kalkıp bize gelmesine hiç gerek yoktu. Biz bir takım şeyleri yerine getirerek, bir takım şeyleri yaparak İsa'ya gitme gayreti içerisinde olurduk. Ama günahtan dolayı güçten yoksun, günahtan dolayı çaresizlik içerisinde olmuş olmamızdan kaynaklanan nedenden dolayı değerli kardeşler, elimizden tutulmaya aslında birileri tarafından, ki bu Rabbimiz aracılığıyla gerçekleşti, birileri tarafından, Rabbimiz tarafından elimizden tutulmaya, kurtarılmaya gereksinimimiz var, ihtiyacımız var değerli kardeşler. Onun için bu adamın da durumuna baktığımız zaman her ne kadar şöyle görünüyor olsa da bu kişinin kurtuluşu gerçekleşebilmesi için, daha doğrusu kurtuluş derken parantez içerisinde söyleyeyim, bedenen sağlığına kavuşabilmesi için dönem dönem hareket halinde olan suyun içerisine bırakılması gerekiyordu. Ama bu adamın asıl temel ihtiyacı hareket halinde olan suya bırakılmak değildi. Bu adamın aslında temel ihtiyacı ruhsal kapsamda kurtulmasıydı. Yani bu insanın suya konulması değil, İsa'ya gerçek anlamda ihtiyacı vardı. Çünkü bugün her insan günahlı olduğu için İsa'ya, İsa'nın çarmıhta gerçekleştirmiş olduğu kurtuluşa kesinlikle gereksinim var öncelikle. O açıdan öncelikle bedensel sağlığa kavuşmadan öte ruhsal kapsamda yeniden doğması, o kişinin yeniden doğması, ruhsal kapsamda kurtulması gerekiyor ki bedenen kurtulması da ileride gerçekleşsin. Ama asıl önemli olan içsel anlamda kurtulması. Şimdi dördüncü bölüme baktığımız zaman, Yuhanna dördüncü bölüme baktığımız zaman, Yuhanna dördüncü bölümde ne görüyoruz? Yine bir mucize görüyoruz. Nedir o mucize? Bir saray görevlisi var. Yani hasta olan bir oğlu var. Saray memurunun oğlunun iyileştirilmesi olayı var. Şimdi o mucize gerçekleştikten sonra dönem Yahudi bayramlarından birinin zamanı gelmişti ve bu yüzden Rabbimiz de ne yapıyor? Bu bayrama katılmak için Kudüs'e gitmek için yola çıkıyor. Şimdi biliyorsunuz okuduk, bu bayramın hangi bayram olduğu bize burada açıklanmıyor. Ama ben burada yine hatırlarsanız özellikle diriliş konusunda vaaz ettiğimde Habercinin işte ikinci bölümde orada Yahudilerin geleneksel olarak kutlamaya çalıştığı üç bayramın olduğunu ifade etmiştim. Bunlar hangileriydi? Yahudi geleneklerine göre kutlanması gereken, düzenli bir şekilde kutlanması gereken üç bayram. Bunlardan bir tanesi Fısıh Bayramı'ydı. Ya da başka bir adıyla ne diyoruz Fısıh Bayramı'na? Mayasız Ekmek Bayramı. Bu ne kutlamasıydı? Mısır'dan çıkış kutlamasıydı sevgili kardeşler. Fısıh Bayramı, Mayasız Ekmek Bayramı Mısır'dan çıkış kutlamasıydı. İkincisi ise haftalar ya da hasat bayramı. Haftalar ya da hasat bayramı. Bizler bunu ne zaman kutluyoruz? İlk hasat ne zaman toplanmıştı? İlk ürünler ne zaman toplanmıştı? Pentekost gününde değil mi? Petrus'un muhteşem vaazı, Kutsal Ruh'un gelişiyle bütünlük içerisinde ikisinin işleyişi sonucunda hasat toplandı. Hasat neydi? 3000 kişi. Doğru mu? Biz bunu hasat bayramını Pentekost bayramı olaraktan kutluyoruz. Üçüncüsü de çadır bayramı ya da çardak bayramı. Hatırlayın, bu da İsrail halkı değerli kardeşler kölelikten kurtulduktan sonra vaat edilen ülkeye Kenan diyarına giderlerken kaldıkları dönemde o çölde kaldıkları 40 yıllık o dönem içerisinde yaşadıkları yerdi. Şimdi bunu almak için biliyorsunuz 40 yıl boyunca çölde kalmak zorunda kaldılar ve bu dönemi anmak amacıyla çardaklar yapıp çardaklarda bir hafta yani 7 gün boyunca kalarak o günü anarlardı değerli kardeşler ki biz bunu Leviler kitabı 23. bölümde 42. ayette çok açık bir şekilde okuyoruz. Daha sonra biliyorsunuz Süleyman bu tapınma çadırının yerini alacak bir tapınak inşa etti, bir bina inşa etmişti hatırlayın. Daha sonra o tapınağın yıkıldığını ama şu anda o tapınağa ihtiyacımız olmadığını neden? Çünkü gerçek tapınağın bizler olduğunu Kutsal Kitap bize çok net bir şekilde açıklıyor. 1. Korintoslar mektubu 3. bölüme baktığımız zaman değerli kardeşler 16. ayette bunu görebiliyoruz. 17. ayetin son kısmına da bakarsak. Tanrı'nın tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Ya da şöyle söylüyor. Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz? O tapınak sizsiniz. Gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla burada değerli kardeşler, İsa Mesih Rabbimiz Yeruşalim'e vardığında öğrencileri yanında yoktu. Öyle anlaşılıyor. Tek başına merhamet evi anlamına gelen Betsaida denilen havuz başına gidiyor. Merhamet evi ya da acınacak ev anlamına gelen Betsaida havuzuna gidiyor. Burada kimler var? Kör, okuduk değil mi? Topal, felçli yani özürlü insanlar. Bedenen hasta olan insanların oluşturduğu bir topluluk olduğunu okumuştuk. Üçüncü ayete baktığımız zaman. Burada önemli olduğu için söylemek istiyorum. Hasta sözü için kullanılan Grekçe söz asaneo sözü. Asaneo sözü aslında güçten yoksun demek. Yani bedenen hastalığın dışında aslında güçten yoksun, çaresiz anlamında. Konuşmamın başında da açıkça ifade ettiğim gibi doğal insanın ruhsal kapsamda gerekli güce ve yeterliliğe sahip olmadığını bize net bir şekilde gösteriyor. Yani bugünkü insanın doğal durumu güçten yoksun ve çaresiz. Şimdi günahtan dolayı acı çeken bu insanlar suyun çalkalanmasını bekliyorlardı. Bakın dikkat edin. Onlar günah işledikleri için sakat değillerdi tabii ki. Ama biliyoruz ki hastalıkların bugün yeryüzünde olmasının nedeni ne? Adem'le Havan'ın günaha düşüşleri sonucu. Değil mi? Mükemmellik bozulduğu için Tanrı biliyorsunuz her şeyi kusursuz ve mükemmel yaratmıştı. Öyle değil mi? Ve o kusursuzluğu bozan neydi? Adem'le Havan'ın günaha düşüşü. Ve Adem'le Havan günaha düştükten sonra Tanrı'dan nasıl ayrıldıklarını, kaçarak gizlendiklerine tanık olduk. Öyle değil mi? Korktuklarına tanık olduk. Birbirlerini suçlamaya başladıklarına tanık olduk. Sonrasında görüyoruz ki Kain Habil'i öldürüyor. Evlatları, öz evlatları birbirini, yani bir kardeş öbürünü öldürüyor. Bu neyin sonucu? Günahın dünyamıza girişi sonucu. O açıdan bu insanlar günah işledikleri için hasta değillerdi kesinlikle. Ama temel anlamda günah dünyamıza Adem'le Havva aracıyla girmiş olduğundan dolayı bu insanlar hastaydılar. Yani hastalıklarla bugün mücadele ediyorsak aslında Adem'le Havva'nın günaha düşüşleri sonucudur değerli kardeşler. Bugün dünyamızdaki hastalıkların oluşunun nedeni. Ve amacı neydi? İnsanın her zaman bir amacı vardı değil mi? Bir kişiye şifa verdiğinde, onu iyileştirdiğinde, onu sağlığına kavuşturduğunda verdiği bir mesaj vardı. Şimdi buradaki mesaj neydi? Bu 38 yıldır hastayı sağlığına kavuştururken, çevredeki insanlara ki biz de dahil vermeye çalıştığı, önümüze koyduğu mesaj neydi sevgili kardeşler sizce? Ne olabilir sizce? Verilen mesaj burada ne olabilir? İsa'nın bu hastaya şifa vermiş olması. Bakabilir misiniz? Aynı bölümün 24. ayetinde. Orada bana göre açıklanıyor. Ne amaçla bu mucizeyi yaptığını bize net bir şekilde açıklıyor. Ne diyor İsmet orada?
Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle bile yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiş.
Söyleyin mesaj neydi? Nasıl bir mesaj veriyordu İsa? Evet, çekinmeden söyleyin. Sakin söylemene gerek yok. Bağırarak söyle. Rab İsa kendisinin sonsuz yaşamın kaynağı olduğu mesajını aslında burada önümüze koyuyordu, açıklıyordu değerli kardeşler. Onun için baktığımız zaman değerli kardeşler dördüncü ayette önümüze gerçekten çok korkunç bir tablo konuyor. Aslında bu tablo bugün seni de beni de aslında tüm insanlığın acınacak durumunu açıklıyor dördüncü ayet. Ne diyor dördüncü ayet sevgili Aytaç? 5-4. Bakın burada dikkate değer, kayda değer üç tane söz var. Nedir onlar? Hemen söyleyin. Üç söz. Bu insanları ifade eden, bu insanların içinde bulundukları durumu aslında bizi de ruhsal kapsamda açıklayan, ifade eden üç söz var burada. Nedir onlar? Evet. Söyle. Üç söz. Kör. Kötürüm. Felçli. Şimdi bunu düşünün ruhsal kapsamda. Evet. Kör. Kötürüm. Felçli. Ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman aslında ruhsal kapsamda körüz, topalız, kötürümüz ve bunu söylüyorum. Ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman gerçekten de körüz. Bunu nereden anlıyoruz? Şimdi haberci Pavlos'a baktığımız zaman özellikle Korintoslara yazmış olduğu ilk mektupta önümüze bu gerçeği çok net bir şekilde koyabiliyor. Diyor ki örneğin 2. bölümün 14. ayetinde 1. Korintoslar mektubu 2.14'te doğal kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez diyor. Neden kabul etmez? Çünkü diyor bunlar ona saçma gelir. Saçma gelir. Neden? Anlayışı açılmadığı için. Neden? Ruhsal kapsamda kör olduğu için, gerçekleri göremez olduğu için, anlayamaz noktada olmasına neden oluyor. Rabbimizin kendisi de hatırlayın Nikodimos ile, Ferisi, din adamı olan Nikodimos'la Yuhanna 3. bölümde önemli bir şekilde onunla ayaküstü konuşurken din adamı olmasına karşın, her şeyi kendisine göre biliyor olmasına karşın İsa 3. bölümde Yuhanna 3.3'te şöyle bir ifade kullandı ilginç. Ne dedi ona? Her şeyi biliyor olmasına rağmen dikkat edin. Nikodimos yeniden doğmadığı için, daha yukarıdan, Tanrı'dan doğmamış olduğu için İsa bu sözleri söyleme ihtiyacı duydu Nikodimos'a. Dedi ki 3. ayette, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın hükümranlığına bazı tercümelerde giremez diyor. Bazı tercümelerde göremez diyor. Aslında karşılığı tam budur. Göremez sözü. Yani burada net bir şekilde ruhsal kapsamda Nikodimos'un da ruhsal kapsamda kör olduğunu, aslında Recep'in de tüm insanlığın da ruhsal kapsamda kör olduğunu bize açıklamış oluyor Rabbimiz. Önümüze koymuş oluyor bu gerçeği. Şimdi o zaman şöyle düşünelim pratik olaraktan. Eğer kişi körse, ruhsal kapsamda göremez durumdaysa bu kişi, fiziki anlamda düşündüğünüzde kör bir adam kendi başına yürüyebiliyor mu? Hakikaten yürüyemiyor değil mi? Ancak birazcık böyle görebilen, birazcık ışık belirtisi görebilen kişi beyaz değnekle yürüyor. Ama sıfır, hiç göremeyen kişi biri tarafından götürülmesi, birinin koluna girmesi gerekiyor o kişinin yürüyebilmesi için. O zaman şöyle diyebiliriz. Eğer ruhsal kapsamda kör isek, bu da şunun açıklaması arkasından geliyor. Şöyle bir açıklama. O zaman yürüyecek durumda değiliz. Ruhsal kapsamda eğer körsek o zaman nasıl yürüyebiliriz sevgili kardeşler? Demek ki sadece kör değil, aynı zamanda da sakatız ruhsal kapsamda. Pratik olaraktan düşünmeye çalışıyorum. Şimdi bakın Yuhanna 6. bölüm 44. ayette diyor ki beni gönderen baba onu bana doğru çekmedikçe kimse bana gelemez. Bakın. Değerli kardeşler. Ne kadar net, ne kadar açık. Rab tarafından gerçekten aydınlatılmaya, elimizden tutulmaya gereksinimimiz var değerli kardeşler. Burada üçüncü söz neydi? İnsanın doğal durumunu açıklayan, sadece kör değil, topal değil yani kötürüm değil. Aynı zamanda da ne diyor? Felçli diyor değil mi? Felçli. Şimdi şöyle bir şey hiç düşündünüz mü? Mutlaka hepimiz bu sözü söyledik. Ya aslında onu yapmaya, onu yapmak istiyorum ama kolumu kaldıracak bile gücüm yok. Hiç böyle bir ifade kullandınız mı zaman zaman? Ha? Sık sık, belki çoğu kez, belki bir bazılarımız için bazen söylediğimiz ifadelerden biri değerli kardeşler. Bu ruhsal anlamda insanın içinde bulunduğu durumun ne olduğunu tam olaraktan aslında açıklıyor değerli kardeşler. Yani kişi güçten yoksun. Ruhsal kapsamda çaresiz. Yani felçli. Bunu haberci Pavlos yine dolu dolu yaşayan kişi ne kadar güzel ifade ediyor. Bakın lütfen açmanızı rica ediyorum. Romalılara yazılan mektubun 7. bölümüne. Romalılar mektubu 7, ayet 18'de bakın ne diyor. Bize çok önemli bir gerçeği yaşayarak gördüğü gerçeği Pavlos bize aktarıyor. Bakın kardeşler, 18. ayet ne diyor İsmet?
İçinde yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum.
Ya.
İçimde iyiyi yapmaya istek var ama güç yok.
Bakın ne kadar güzel değil mi? İstek var. Değil mi? Bir şeyler yapma gayreti içerisindeyiz. Şimdi ben eminim ki çoğumuz Rabbin sözünün okunması gerektiğini biliyor. Kilisere katılmanın ne kadar önemli olduğunu biliyor. Engellerin dışında ama ne zaman dua etmek istesek, ne zaman kalkayım biraz bir şeyler okuyayım demek, okumak istesek, böyle kalkıp da gidip o kutsal kitabın bulunduğu çantayı açmak ya da o rafı, benim birçok raflar var çalışma odasında, o raftan gidip kutsal kitabı almak, gerçekten zor geliyor. Ne kadar güzel ifade. İçimde iyi yapmaya istek var. Hepimizde bu var, ben biliyorum. Ama güç yok. İşte insanın doğal yapısı. Kör, topal yani aksayan varlıklarız. Topallayan varlıklarız ve güçten yoksunuz. Yani felçliyiz. Bu da bizlere Adem ve Havva aracılığıyla dünyamıza giren günahın getirdiği sonucu tüm çıplaklığıyla önümüze sermekte değerli kardeşler. Onun için Rabbimizin göksel tahtını terk etmesi ve bu yeryüzüne bu günahın cirit attığı, günahın bol olduğu bu yeryüzüne gelmesi gerekiyordu. Onun için değerli kardeşler, Rabbimiz bu 38 yıllık hasta olan, ihtiyaç içerisinde olan bu insana Rabbimiz gitmesi gerekiyordu. Hamdolsun ki bize doğru gelen bir Tanrı. Hani bazen yaptığım o temel çalışmalarda küçük bir örnek vermiştim. Suç işleyen polisi arar mı? Hatırladınız mı? Hemen hemen hepiniz de bunu o ilk 3 bölümü yaparken kullanmıştım. Suç işleyen kişi polisi aramaz. Ama polis suçunun peşine düşer. Değerli kardeşler, bizim onun için Rabb'e ihtiyacımız vardı. Hamdolsun ki o göksel tahtını terk edip bize gelmiş olması, bize olan sevgisinin ne kadar engin, ne kadar büyük olduğunu bize açıklıyor. 7. ayete bakın. Lütfen 7. ayete dikkatinizi çekmek istiyorum. Diyor ki, su çalkalandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok diyor. Şimdi buna baktığınız zaman ne düşünebilirsiniz? Bir iki düşünce söyleyebilir misiniz? Yani ben bu ayeti okuduğum zaman, su çalkalandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok. Ne dersiniz? Çok basit. Bu kişinin başkalarına bağlı olduğunu gösteriyor değil mi? O zaman diyebilir miyiz pratik olaraktan? Başkalarına bağımlı olmanın Bize bir getirisi yok. Bize bir faydası yok değerli kardeşler. Başkalarına bağlı olmanın bize nokta kadar bir faydası yok. Bu kişi de birileri gelecek de onu havuzun içerisinde bırakacak diye böyle bir umutla 38 yıl orada pinekledi durdu. Gitti geldi, gitti geldi, gitti geldi, gitti geldi. Gerçekten de değerli kardeşler bu kimsenin kimsesi yoktu. Ve birileri tarafından getiriliyordu havuzun başına bırakılıyordu. Şimdi okuyup geçiyoruz. 38 yıl ya. Şimdi şöyle düşünebilir miyiz? Biraz pratik düşünürsek. İlk yıl geliyorsun. Yok bir şey. Senden önce birileri giriyor, şifa bulup gidiyor. İkinci yıl geliyorsun. Yine birileri şifa buluyor, çekip gidiyor. Yine ne oluyor? Üçüncü yıl aynı şey. Dördüncü yıl aynı şey. Beşinci yıl aynı şey. Ve 38 yıl boyunca bu insan hep görüyor ki birileri şifa bulup gidiyor. Ama ben değil. Bu insanda nasıl bir eziklik yaratır? Düşünün. Nasıl bir eziklik yaratır? Nasıl bir eziklik yaratır? Düşünün ya 38 yıl boyunca. Geliyorsun, şifa bulmak için geliyorsun ve şifa bulup da giden kişilere tanık oluyorsun. Birçok kişi şifa buluyor gözünün önünde ama sen değil. Hatırlayın, kanaması olan bir kadından söz etmiştik değil mi bir zamanlar? 12 yıl boyunca yanılmıyorsam Markos 5. bölümdü yanılmıyorsam. 12 yıl boyunca gitmediği doktor kalmıyor. Ama daha da kötüye gidiyor kadın. Onda da öyle okuyoruz. Ya bu şimdi 38 yıl boyunca bu insan iyileşen kişileri görmesi karşısında şöyle bir durum içerisine girmiş olamaz mı? Psikolojik olaraktan bunalım içerisine girmiş olamaz mı bu kişi? O zaman diyebilir miyiz bu kişinin sıkıntısı, sorunu fiziksel sorunu değildi sadece. Akıl yönünden de, psikolojik olarak da sıkıntı içerisindeydi değerli kardeşler. Koskoca bir hiç. Sonuca baktığın zaman kocaman bir hiç. Hikmetli Süleyman bu durumu nasıl açıklıyor biliyor musunuz? Hikmetli Süleyman diyor ki 13. bölümde Süleyman'ın özdeyişleri ya da meselleri Almancası Sprüche mi oluyor? Ya Sprüche 13. bölümde 12. ayette diyor ki başka güne atılan ümit yüreği hasta eder diyor. O zaman diyebilir miyiz? Bu kişi ha şimdi ha sonra, ha şimdi ha sonra, ha şimdi ha sonra diye düşünürken başka yıllara atılan umut onun yüreğinde ben eminim ki acılık da yaratmıştı sevgili kardeşler. Belki bazılarımız da değerli kardeşler bazı nedenlerden dolayı ümitsizlik içerisine düştüğü, çaresizlik içerisine düştüğü dönemler mutlaka olmuştur. Genelde o çaresizlik içerisinde ne arıyoruz kendimize? Çok doğal olaraktan. Güzel bir ifade var değil mi Türkçe'de? Tutunabilecek bir dal. Doğru mu? Tutunabilecek bir dal arıyoruz o çaresizlik içerisindeyken. Ama bu adamı tutabilecek tek bir dal parçası bile yoktu. Muhtaçtı. Birileri tarafından getirilmeye muhtaçtı. Belki de bu yüzden hastalığını da kabullenmişti bu zavallı insan. İmkansızlıktan dolayı. Şimdi çevremize baktığımızda da içinde bulundukları sorunlardan dolayı sorunlarını kabullenmiş. Aman kaderimse çekerim. Değil mi? Yine meşhur bir söz. Kaderimse çekerim. Ve bunu söyleyerek mücadeleyi bırakan birçok insanlarla ben karşılaştım. Ama değerli kardeşler bakın. Ben psikolojik hasta içerisinde olan insanlarla eskiden çok uğraştım da şimdi de zaman zaman böyle gittiğim toplantılarda oluyor. Ve bir odaya çekilip o kişilerle birazcık ilgilenmeye çalışıyorum. Ve o psikolojik sorunlarla boğuşan insanlara baktığım zaman hep onları ortak olarak teşvik ettiğim bir şey var. Bırakmayın kendinizi. Çünkü ait olduğumuz Tanrı diri bir Tanrı. Yaşayan bir Tanrı. Yani bizim sahip olduğumuz umut, sokaktaki Ahmet'le Mehmet'in sahip olduğu, Ayşe ile Fatma'nın sahip olduğu umut değil. Diri bir umut değerli kardeşler. Onun için İsa adama soru sorduğunda adamın ilgisiz davranmamış olması benim dikkatimi çok çekiyor. Bakın 38 yıl boyunca geliyorsun gidiyorsun bir şey yok. Sıfıra sıfır elde var sıfır. Biri geliyor diyor ki yatağını topla git. Ulan hadi git işine be. Benimle alay mı ediyorsun? Demez mi bu adam? Ya ben şimdi pratik olarak ben düşündüğüm zaman demez mi? Hadi git lan ben 38 yıldır zaten buradayım. Suyun yapamadığını sen mi yapacaksın? Benimle alay mı ediyorsun? Hadi git işine. Benim çektiğim bana yeter. Sanki öyle dediğini içinde dediğini düşünüyorum. Ama bakıyoruz ki okuduğumuz kadarıyla hayır demiyor. Söylemiyor bir şey değerli kardeşler. Farkında mısınız? Hiçbir şey söylemiyor değerli kardeşler. Ben şunu vurgulamak istiyorum, burada vurgulamaya çalıştığım gerçek şu. Yaşamakta olduğunuz bu yeryüzünde yaşam devam ettiği sürece sorun, sıkıntı, acı, hastalıklar olacaktır nokta. Uzun yıllardır bizim kız kardeşimiz uğraşıyor, psikolojik tedavi görüyor. Birçok ilaç tedavisi. Bunlardan kaçmak mümkün değil değerli kardeşler. Bu yer yuvarlağında hayatımız, bedensel varlığımız devam ettiği sürece bizim sıkıntılardan kurtulmamız, kalp krizi geçirmemiz gayet doğal. Bunlar bu yeryüzüne ait olan şeyler. Bunlar olması gereken şeyler değerli kardeşler. Ama bütün sıkıntılara rağmen yalvarırım size, o kardeşler de aynı şeyi söylüyorum. Umudunuzu yitirmeyin. Umutsuz değilsiniz. Bakın Rab bize hani hatırlayın zaman zaman burada yine güzel bir örnek verdim size. Hani çok iyi bilinen bir bakış açısı var. Nedir? Diyoruz ki kuş bakışı değil mi? Ama bir de aşağıdan yukarı olan bir bakış açısı var. Söylemiştim burada hatırlayın. Nedir o? Ha? Kurbağa. Değil mi? Frosch perspektifi diyor. Yani kurbağa bakışına baktığımız zaman aşağıdan yukarı bakış otların bize ne kadar büyük geldiğini açıklıyor. Yani biz eğer sorun içerisinde sorunlara odaklandığımız zaman, sorunlara baktığımız zaman o sorunlar olduğundan çok daha büyük gelmeye başlıyor bize. Ama Rab bize, eğer bizim Rabbimiz sözünde diyorsa ki yüksek kulem, Davut öyle söylüyor değil mi? Kalem, kulem, kayam, kurtarıcım diyor değil mi? Kule nedir? Kale nedir? Yüksekliği ifade eder. Rab bize kuş bakışı bir perspektif verdi, görüş açısı verdi. Demek ki olaylara biz aşağıdan yukarı değil, yukarıdan aşağı bakanlar olmak zorundayız değerli kardeşler. Onun için Davut'un şu sözü çok hoşuma gidiyor. Zaman zaman yine burada kullandığım bir söz. Mezmur 93. Hatta bu ayeti bir keresinde okuduğumda demiştim ki şu sözün altını çizin. Çok daha. 93 ayet 4. Almancasında nedir? Bilmiyorum. Ama 5. ayet olabilir, belki 3. ayet olabilir. Ama 93. mezmur 4. ayet ne diyor? Aytaç.
Yücelerdeki Rab, engin suların gürleyişinden, denizlerin azgın dalgalarından daha güçlüdür.
Bakın, görebiliyor musunuz? Bundan daha harika bir şey olabilir mi? Şimdi sen kendini düşünebilirsin ya. Evet, ben bir sıkıntıyla mücadele ediyorum. Bir sıkıntım var, sorunum var. Ama Rab diyor ki, İsmet korkmana gerek yok. Ayşe, kaygı çekmene gerek yok. Sevgili Enver, İbrahim, Santa, Hasan, kaygı çekmenize gerek yok. Ben diyor ki, o içinde bulunduğun sorundan ben çok daha büyüğüm. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya umudumuz diri değerli kardeşler. Onun yaşıyor olması bizim umudumuzu her zaman diri tutması lazım. İçimizde bizi, o umut bizi tazeliyor olması lazım değerli kardeşler. Onun için Rab bütün sıkıntılarımızı, sorunlarımızı sadece bilmiyor, detaylarıyla, tüm incelikleriyle biliyor. O kadar düşünün, bunu nereden anlıyoruz? Düşünün birazcık, o kadar kalabalık var değil mi? Belki onlarca, yüzlerce kör, topal, sakat orada insanlar var. Ya o adamın kendisi daha dünyaya gelmemişti İsa. 38 yıl diyor. Değil mi? O zaman bu neyi gösterir? İsa 38 yaşında değildi, 40 yaşında değildi. Değil mi? Daha dünyaya gelmeden önce adam hastaydı. Ya adamın 38 yıl boyunca hasta olduğunu biliyor. Bu neyi kanıtlıyor değerli kardeşler? Bakın 6. ayeti lütfen okuyun tekrar. İsa hasta yatan bu adamı görünce ve uzun zamandır, çok ilginç değil mi? Bu durumda olduğunu anlayınca diyor. Bakın, bu adamı daha önce görmedi İsa. Hiç görmedi. Ama uzun zamandır hasta olduğunu biliyordu. O zaman ben şunu söylüyorum. Rabbinin bütün sıkıntılarımın ne kadar ağır olduğunu, benim sıkıntılarımın ne kadar olduğunu, bana ne kadar zarar verdiğini biliyor ama sadece bilmiyor, aynı zamanda da tüm sıkıntılarımı görüyor hamdolsun. Bizleri bu teselli etsin değerli kardeşler. Rab biliyor sıkıntılarımızı. Hem de detaylarıyla biliyor. Doğduğundan bu yana tüm sıkıntılar, nasıl sıkıntılar içerisinden geçtiğini, şu anda nelerle boğuştuğunu biliyor. Vurdum duymaz biri değil değerli kardeşler. Ve İsa gereksinim içerisinde olan adamı kalabalığın arasında yürüyerek onu buluyor ve ona doğru yaklaşıyor. Bakın İsa o adama yaklaşırken orada bulunan insanlar, o kadar büyük kalabalığa rağmen orada bulunan insanlar İsa'nın kim olduğunu bilmiyorlardı. Yani büyük bir kalabalık vardı ama İsa'nın kim olduğunu bilmiyorlardı. Neden? Ruhsal kapsamda kördüler çünkü. Doğru mu? Ruhsal kapsamda yeniden doğmamış oldukları için, yeniden doğuşları olmadıkları için o adama yaklaşan, o kalabalığın içerisinden yaklaşan o adamın kim olduğunu bilmemiş oldukları için onu tanıyamadılar. Ruhsal kapsamda kör olduklarından dolayı. Ve bu insanların tek bir umudu vardı. Tabii ki İsa değildi. Çalkalanan su. Bütün her şeyini, bütün umutlarını o çalkalanan suya bağlamışlardı. Ben şimdi buna baktığım zaman kendime şu soruyu soruyorum. Ya bizler umudumuzu neye bağlıyoruz? Bugün çevremize baktığımız zaman kiminin yaşamında eğitim çok önemli, değil mi? Kiminin hayatında kariyer çok önemli. Kiminin hayatında önde olma, kendini gösterme, ben merkezli bir hayat içerisinde olması ya da bazı insanlar tanıdım, elimde var, niye daha fazla olmasın? Yani daha fazla ya sahip olma hırsı gerçekten de değerli kardeşlerim. kardeşler. Bu insanlar nasıl ki bütün umutlarını çalkalanan suya bağlamışlarsa, bugünün insanları da, çevremizdeki birçok insanda değişik değişik şeylere umutlarını bağlamış durumdalar maalesef. Bakıyorum ya, adam günlük gazete okuyor. İlk baktığı şey ne biliyor musunuz? Astroloji falı var ya, İkizler Burcu, ne diyor? Kova Burcu, Oğlak Burcu değil mi? Yani aya göre bir şeyler koymuşlar. Adam gazeteyi aldığı zaman geleceğini orada açıklanan ifadelere bel bağlamış. Bu adam suya bel bağlamış, kurtulacağım diye. Bazılarını da görüyorum, burçlara, gazetedeki burçlara bel bağlamış. Benim tanıdıklarımdan da var, bazıları da kahve fincanına bel bağlamış. Emin olun. Var mı akrabalarınızdan hiç sizin? Kahveye içer içmez, Türk kahvesinin bir özelliği var, pat hemen kapatırlar. Bir de derler ki, fala inanma, fala inanma, falsız da kalma. Ne boş şey ya. İnsanlar ne kadar boş boş. Yani yaşayan diri tanrıya bel bağlamak gerekirken o gereksiz boş şeylere insanlar bel bağlıyorlar. Ne kadar acınacak bir durum değerli kardeşler. Sen neye bel bağlıyorsun? Bakın, haberci Pavlos Selanik'teki imanlar hakkında övgüyle söz ediyor. Ama neden övgüyle söz ediyor biliyor musunuz? Uzun bir ayet ama sadece oranın o 1. Selanikler Mektubu 1. bölüm 9. ayettir. Uzun bir ayet ama orada okuduğumuz zaman o topluluğun, oradaki insanların putperestliği bırakarak o birçok boş safsataları geriye atarak değerli kardeşler yaşayan diri Tanrı'ya umut bağlamış olmaları. Bakın, belki putperest olmadığını söyleyebiliriz ama hayatımıza baktığımız zaman ne yok ki hayatımızda bel bağladığımız çok şey yok mu? Ben emin ol değerli kardeşler, sigorta, hani sağlık sigortası, sağlık sigortamız var değil mi? Bir de ekstradan sigorta yaptıranlar da var. Adam diyor ki ben 20 yıl sonra bu kadar para alacağım. Umudunu bağlamış ya. Ulan 20 yıl yaşayacağının garantisi var mı? Yok. Bakın ben yapmayın demiyorum ha. Onu da yanlış anlamayın. Tabii ki yapın. Ama ona bel bağlama. Ona bel bağlama. Yaşayan diri Tanrı'ya bel bağlayacaksın değerli kardeşim. Evet. Eğer Rabbe hizmet etmek istiyorsak, aynı bu Selanik'teki imanlar gibi gerçekten de tüm umudumuzu Rabbe bağlamamız gerekiyor. Rabbe hizmet, emin olun, hizmetlerin en büyüğü. En büyüğü Rabbe hizmet etmek. Emin olun değerli kardeşler. Ve bu noktada bir şey daha ifade etmek istiyorum. Şimdi Betsaida denilen bu havuzun kenarında bulunan kalabalık aslında günümüzde de geçerli. Aramızda mutlaka var. Ben sizin şu an içinde koşmakta olduğunuz sıkıntıların ne olduğunu bilmiyorum. Tabii ki sıkıntılarınız var, acılarınız var, dertleriniz var. Bundan şüphem yok. Belki korkularınız var. Ama belki de psikolojik olarak bir takım sorunlarla boğuşmaktasın. Ama asıl önemli olan senin acı çekiyor olman değil. Ya da psikolojik sorunun olması değil. Ya da asıl önemli olan sıkıntılarının olması değil. Asıl önemli olan ne biliyor musunuz? Burada sorulması gereken İsa'nın sözünde saklı, sorusunda saklı. Nedir burada sorulması gereken? Ha? Bakın lütfen. İsa ne soruyor? İyi olmak ister misin diyor. Soru bu ya. Yani senin bir sıkıntı içerisinde olman mümkün olabilir. Sorunlarla mücadele ediyor olabilirsin. Psikolojik bir sorun içerisinde koşuyor olabilirsin. Mücadele ediyor olabilirsin ama asıl sorulması gereken ya sen bu içinde bulunduğu durumdan kurtulmak istiyor musun, istemiyor musun? Şimdi bakın, İsa neden bu soruyu soruyor? Yani bu soru mu şimdi Allah aşkına? Adam 38 yıldır böyle bir sorunla uğraşıyor. Aslında diyeceğiz ki, ya aslında İsa'nın bu soruyu sorması anlamsız bence. Ulan tabii ki kurtulmak istiyorum. Ne demek istiyorsun? Ben 38 yıldır zaten sıkıntılarla boğuşuyorum. Ama İsa'nın bir şeyi, bir gerçeği önümüze koyuyor. Zorlayan eli maşalı bir Tanrı değil. Sen kendi isteğinle demen lazım ki ben bundan kurtulmak istiyorum. Şimdi bakın, Tanrı tüm insanlığın kurtuluşunu istiyor mu? Elinler istiyor değil mi? Ama zorluyor mu? Ama kişiden bekliyor ki, ya Rab, çaresizim, beni de kurtar. Ben de kurtulmak istiyorum. Rab, İsa Mesih, adamın ağzından bunu duymak istiyor aslında. Evet, ya Rab, ben kurtulmak istiyorum. Bu içinde bulunduğum, 38 yıldır çekmekte olduğum sıkıntıdan kurtulmak istiyorum. İsa bu soruyu sormuş olmak için sormuyor. Adamın biraz kendine gelmesini istiyor. İçinde bulunduğu durumu birincisi kabul etmesi gerekiyor. Ama bizler diyoruz ki çoğu zaman, ya sorun ben değilim ki, sorun öbürü. Sorun Ahmet'te, Mehmet'te, Hüseyin'de. E kardeşim sen zaten bende sorun yok diyorsan, Rab seni zorla adam etmeyecek, merak etme. Ama sorun bende ya Rab. Benden başla. Ben her zaman söylüyorum. Bakın, bunu hiç reklam yapmıyorum. Dua ettiğimde bazıları için, ya diyorum ki o kişi için bir şey söylediğimde, dedim ya Rab önce sen benden başla lütfen. Önce benim doğru bir noktada olmamı sağla. Ben doğru bir noktada olayım ki yanlışlığımı göreyim. Eksikliğimi göreyim. Ve o yönde sana yaslanarak adımlarımı atabileyim değerli kardeşler. Adama ısrarla soruyor. İyi olmak ister misin? Demek ki önce sorunu kabul etmek gerekiyor. Sorunu kabul ediyor musun Ayşe? İbrahim. Sen sorununu kabul ediyor musun? Önce sorunu. Hasta şifa bulabilmesi için. Şimdi bana doktor dedi ki acayip gerginsin. Tamam mı? Kendini birazcık bırak. Stresten uzak kal. Ben bunu ciddiye almazsam eğer iş bitti. Yani doktorun yaptığı açıklamayı hasta olan kişi, genel anlamda söylüyorum. Doktorun yaptığı açıklamayı, öneriyi kabul etmediği sürece, yani kişi önce hastalığını kabul edecek ki o öneriyi kabul etsin, gitsin eczaneden neyse ilacı alsın, kullansın. Önce hastalığı kabul etmek lazım. Yani İsa'nın beklentisi bu. Adam önce sorununu kabul etmesi lazım. Ama İsa adama soruyor şimdi. Dikkat edin. Çok ilginç. Yani şaşırıp kalıyorum gerçekten. İyi olmak ister misin diye soruyor. Adamın yanıtı ne Allah aşkına? Adamın yanıtı ne olması lazım sizce? Söyleyin. İsa sorduğunda Ayşe, İyi olmak ister misin? Adam ne demesi lazımdı 38 yıldır bu sıkıntı içerisinde? Ne demesi lazımdı normalde? İyi olmak ister misin? Tabii olmak isterim ya, ne demek? Var mı bir çözüm? Varsa lütfen kurtar beni bu çıkmazdan. 7. ayete bakar mısınız? İsmet okur musun lütfen? 7. ayet.
Aslında şöyle yanıt verdi. Efendim, su çalkalandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok. Tam gireceğim an benden önce başkası giriyor.
Şimdi bakın, iki şey söyleyeceğim burada. İkincisi bana göre daha önemli. Şimdi birincisi, Adam ne diyor sorulan soruya? Verdiği yanıt, benden önce biri giriyor demesi onun yüreğinde bir acılık olduğunu gösteriyor. Yani kıskandığını gösteriyor değil mi? Benden önce biri giriyor. Ben değil ama hep bir başka birisi. Yine ben değil. Yine başka birisi. Değil mi? Ama asıl önemli olan ikincisidir değerli kardeşler. Bakın, su çalkalanır çalkalanmaz seni havuza koyan kimse yok mu? Diye İsa soru soruyor. Öyle mi? Bak, eğer İsa bu soruyu sorsaydı, ya su çalkalanır çalkalanmaz seni havuza koyan kimse yok mu ya? Evet, yok. O zaman onun verdiği yanıt doğruydu. Ama İsa'nın sorusu bu değil ki. Yani bazen direkt olaraktan soruyoruz, adam 1000 dereden su getiriyor. Yani bala bala bala bala diyoruz ya. Ulan ihtiyacın var mı yok mu? Evet ya da hayır. İsa'nın sorusu bu değil ki sen kalkıp da efendim su çalkalandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok. Tam gireceğim an benden önce başkası giriyor de. Soru bu değil ki yanıtı bu olsun. Soru bambaşka. Evet istiyorum demesi gerekirken 1000 liradan su getiriyor. Neden? Adamın kafası hala suda. Suya odaklı. Adamın kafası hala suda. Aman bari madem sen geldin sen koy bari suyun içerisine. Benim de ben kurtulayım. Ulan İsa diyor ki aslında değerli kardeşim senin suya girmeye ihtiyacın yok. Senin önce sana söylediğim buyruğa itaat etmen gerekiyor. Kalk ve yürü. Kalk ve yürü. Bırak suya odaklanmayı. Bırak ona buna başka başka şeylere odaklanmayı. Ne kadar boş ve anlamsız şeylerle uğraşıyoruz değerli kardeşler. Kendime de kızıyorum bazen. Bazen ne kadar gereksiz boş şeylerle uğraşıyoruz, kafa yoruyoruz. Kalk ve yürü. Eğer istiyorsan. Kalk ve yürü. Ben de bir göreyim senin isteyip istemediğini öyle değil mi? Yani kalkma yönünde harekete geç ki bir göreyim ne kadar istekli olduğunu. Doğru mu? Kalk ve yürü. Şimdi adam ne demesi lazım? Görmüyor musun ya? Nasıl kalkabilirim? Diyebilirdi adam kötürüm ya. Nasıl kalksın yürüsün? Ama adam söylenene itaat ediyor. İmana bakın ya değerli kardeşler. Adamı eleştirdik yeterince değil mi? Ama İsa adama kalk ve yürü. Bakın ne diyor 8 ve 9. ayetlere bakın. Ne diyor? Kalk yatağını, döşeğini aslında şilte, incecik bir minder anlamında. Döşek yanında taşıyacak hali yok. Döşek biliyorsunuz kalın bir şey. Ama aslında şilte. Yani incecik bir minder olaraktan düşünün. Yani hasır, hasırdan yapılmış bir şey olabilir. Adamın taşıdığı o, koca bir döşek değil yani. Kalk, şilteni topla, yürü. Bunu söylediği zaman o anda iyileşti. Şiltesini toplayıp yürümeye başladı. İsa adama dokundu mu hiç? Hayır. Adamı itti mi hiç? Hayır. Tek bir sözle adama şifa verdi. Şimdi tek bir sözle adama şifa vermiş olması neyi gösteriyor bize? Çözümün asıl kaynağının ne olduğunu gösteriyor. Çözüm orada burada değil değerli kardeşler. Bakın, biliyorum ben de bazı şeylerle uğraşıyorum hala. Biz durumlara odaklanmayalım. Yalvarırım size. Rabbe odaklanalım. Rabbe bakalım. Çözüm, yaşam suyunun kaynağı benim. Yol ve gerçek benim diyen de asıl çözüm. Kalk ve yürü. Adam kalkıp yürüdüğüne göre gerçekten de ne kadar büyük bir imana sahip olduğunu gösteriyor. Çok net ve açık bir şekilde değerli kardeşler. Onun için her zaman yeri geldiğinde söylüyorum. Biz bazen bekliyoruz ki adımı da Rab attırsın bize. Adımı da Rab attırsın. Hayır. adımımızı Rab attırmıyor. Çünkü robot değiliz. Önce ben adım atıyorum. Bir destek alıyorum. Doğru mu? Bir adım daha atıyorum. Arkadan bir destek daha alıyorum. Attığım o küçük adımlar beni istenilen sonuca ulaşmamı sağlıyor. Bakın koşun demiyor, yürü diyor. Kalk ve koş demiyor. Yürü. Ve adamın 38 yıldır şiltesi yanındaydı. Ulan 38 yıldır taşıyor, bari bırak, bıraksın orada şiltesini yürüsün değil mi? Yani adamın itaat etmesinin ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyorum. Yani itaatı burada vurgulamaya çalışıyorum. Şilteyi de beraberinde tam harfiyen itaat ediyor. Değerli kardeşler, yarım bir itaat yok. Yani kalkıp yürümüyor, şiltesini de alıp yürüyor adam. 38 yıldır taşıdığı şilteyi bırakabilirdi geride. Doğru mu? Yürüdüğünü fark ettiğinde. Şilteyi de beraberinde alıyor, götürüyor. Ama niye götürmesi? Çevresine göstermesi gerekiyordu. İtaatın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar gerekli olduğunu değerli kardeşler. Ne diyor meşhur İbraniler 11. bölüm? İman bölümü biliyorsunuz. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek imkansız. Yani imanı eyleme sokmadan sağlıklı bir şekilde yaşamak mümkün değil. İmanlı sihirli bir değnek değil. İmanı hayata sokmak gerekiyor. Bakın burada pratik bir şey var aslında. Kalk ve yürü sözü aslında harika bir ifade. Şimdi onun neden kalkması gerekiyordu? Artık kurtulmuştu Rabbin gözünde. Artık kurtulan kişi eski olduğu yerde kalması gerekmiyordu. Doğru mu? Şimdi Rab bize de diyor ki kurtuldun ama kurtulduğun noktada kalma. Kalk diyor. Kalk. Demek ki ne gerekiyor değerli kardeşler? Yürümek gerekiyor. Doğru mu? Demek ki iman hayatı da böyle olması gerekiyor bizim. Olduğumuz yerde kalmayacağız. Ben her zaman söylüyorum. İman hayatı ya ileri gider ya geriye gider. Yerinde durmaz. Onun için kalk, olduğun yerde durma, yürü diyor. Yani yürümeye devam et. Demek ki Rabbimiz acıları giderebilecek, sıkıntıları ortadan kaldırabilecek tek kişi. Onun için lütfen açın, bu sözleri onaylayan bir mezmurla destekleyelim. 47. mezmur, ayet 3. 47. mezmur, ayet 3. Ne diyor? O, kırık kalpleri iyileştirir. Ne diyor? Yaraları sarar. Amin. Amin. O zaman diyor ki, bana iman ediyor musun Aytaç? Bana iman ediyor musun İsmet? Bana iman ediyor musun Enver? Bana iman ediyor musun Ayşe İbrahim? Evet. O zaman imanını yaşa. Yani adama söylediği gibi kalk bulunduğu yerden, içinde bulunduğun durumdan kalk ve benimle birlikte bana bakarak, bana bel bağlayarak yürüyüşüne devam et. Yeşaya'ya bakalım, bir ayet daha okuyalım. Ondan sonra noktalayacağım. Bakın Yeşaya bizleri teselli ediyor. Şu sözlerle 57. bölüm 15. ayet. Yüce ve görkemli olan, sonsuzlukta yaşayan, adı kutsal olan diyor ki, yüksek ve kutsal yerde yaşadığım halde alçak gönüllerle, ezilenlerle birlikteyim. Yüreklerini sevindirmek için ezilenlerin yanındayım diyor. Bizleri hareketsiz bırakan çok şey var mı bu yeryüzünde? Var. Doğru mu? Sıkıntı ve sorunlar bizleri hareketsiz bir duruma sokabiliyor. Bu sıkıntı ve sorunların üstesinden gelmek bize zor görülebilir sevgili kardeşler. Ama Rab ile birlikte o zorlukların üstesinden gelmek mümkün. Yalnız başına değil ama Rab ile birlikte. Rab ne dedi Pavlos'a? Hatırlayın. Pavlos'a şu söyledi. İnayetim sana yeter. Doğru mu? Peki ne zaman söyledi Pavlos'a bu sözü? Pavlos 3 kez dua ettikten sonra. Bir sıkıntısı vardı, sorunu vardı. Ama dedik ona, biliyorum. İnayetim sana yeter. Sana diyor ki, sıkıntını ben biliyorum. Recep, derdini ben biliyorum. Sana inayetim yeter. Sen bana bakmaya devam et. Kalk ve yürü. Kendini salma. Kendini bırakma. Bakın değerli kardeşler. Rabbimiz, emin olun, sadece destekleyen, taşıyan değil, çok daha fazlasını yapabilecek güçlü olduğunu gösteren bir Tanrı. Hiç Spurgeon hakkında duydunuz mu? Spurgeon çok meşhur bir Tanrı adamı. Hatta yorum kitapları var onun. Mesela mezmurları tamamen yorumladı o kişi. Almancası da var yanılmıyorsam. Çok tatlı bir yorumcu. O aslında imansız olduğu dönemlerde annesi imanlıydı ve annesi onun için her gün dua ediyordu iman et için diye. Her gün dua ediyordu. Bir gün heyecanla Spurgeon geliyor. Diyor ki anne artık ben İsa Mesih'le birlikte yürümeye karar verdim diyor. Ve artık Baptist Kilisesi'ne katılmaya başladım. Annesi bakıyor Spurgeon'un gözlerinin içerisine. Oğlum diyor, ben senin iman etmen için dua ettim. Ama Baptist Kilisesi'ne katılmak için dua etmedim. Spurgeon diyor ki, anne işte bizim Rabbimiz öyle bir Rab. İstediğinden çok daha fazlasını yapabilen bir Tanrı. Beni sadece kurtarmadı, aynı zamanda kiliseye katılmamı sağladı. Böyle bir Tanrı. Onun için Efesler 3.20'de bakın ne diyor değerli kardeşler. Efesler 3. bölüm 20. ayet. Bizde etkin olan kudretiyle dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir diyor. Amin diyelim mi? Çok daha fazlasını yapabilecek güçte. Düşündüğünden çok daha fazlasını. Daha da fazlasını. Daha da fazlasını. Böyle bir Tanrı'ya aitiz.